Ertesi sabah ana yataktan yatışmış ve yumuşamış olarak kalktı. Herkesin karnını doyurduktan sonra gitti. Kalksın diye erkeğine yalvardı. Erkek karısını böyle yumuşak görünce hasta yatağından kalkar gibi yavaş yavaş doğruldu. Kadının bir akşam önce hazırladığı yemeğin önce birazını yedi. Sonra hepsini birden bitirdi. Çünkü gerçekten pek sevdiği bir yemekti bu. Canı çalışmak istemiyordu. Ana tarlaya giderken o kapı önünde güneşe bir iskemle koyup oturdu ve yorgun yorgun başını sallayarak ''İçimde bir bitkinlik var. Yüreğimin ucu sızım sızım sızlıyor. Dinleneceğim bugün.'' dedi. Ana da onun bu durumunu görünce bir gün önce ona o kadar çatmakta haksız olduğunu düşündü. Öfkesine pişman olarak ''Dinlen öyleyse.'' diye erkeğini avuttu ve kendisi yoluna gitti. Ama kadın gittikten sonra erkek evde rahat edemedi. Anasının kapanmak bilmeyen çenesi de bıktırdı onu. Çünkü koca karı oğlu bütün gün oturup onunla çene çalacak diye pek keyiflenmişti. Oturduğu yerden ihtiyarı dinleyip çocuklarının oyununu seyretmek erkeğin canını sıktı. ''Canım biraz sıcak çay istiyor.'' diye söylenerek yerinden kalktı ve sokağın aşağısında 5. emmi oğlunun işlettiği hana gitti. Handa oturmuş çay içerek konuşan başka erkekler de vardı. Hanın önüne bir tente gerilmiş, gelip geçen yolcuları çekmek için masalar yol üstüne kurulmuştu. Böyle yabancı bir yolcu düştüğü zaman insan dünyadaki garip şeyler üstüne birkaç öykü dinlerdi. Hatta bazen bir saz şairinin bile uğrayıp masal anlattığı olurdu. Sizin anlayacağınız cıvıl cıvıl bir yerdi bu han. Ne var ki erkek yolda giderken tarladan evine yemeğe dönen ağırbaşlı emmi oğluna rastladı. Bu adam kahvaltıdan önce Şafak'la birlikte gidip de bir boy tarlada çalışmıştı. Erkeği görünce işe gitmediğine göre yolun nereye diye sordu. Erkek yakınan ölgün bir sesle cevap verdi. Bizim kadın olmayacak bir şey yüzünden lanet okuyup hasta etti beni. Yaranılmıyor ona. Öyle bir azarladı ki beni, geceleyin hasta oldum. Bu kez de korktu. Bugün otur dinlen dedi. Ben de karnımın içini yatıştırsın diye gidip biraz sıcak sıcak çay içeyim dedim. Emmioğlu yere tükürdü ve bir şey demeden geçti gitti. Yaratılıştan sessiz bir adamdı. İyice zorunlu değilse konuşmaz, aklından geçenleri kendine saklardı. İşte böyle. Genç erkek hayatından hoşnut değildi. Ömrünce yeni bir şey göremeyeceğini, günlerin bu değişmez çarkının yıllarca sonunda ihtiyarlayıp ölünceye değin dönüp duracağını bilmek dayanılmaz bir şey gibi geliyordu ona. Hele hana uğrayan yolcular ona tepelerin ardındaki uzak yerlerle ilgili tuhaf, akıllara durgunluk verici şeyler anlattıkça kendi kaderine katlanmak erkeğe büsbütün güç geliyordu. Bu yolcular tepelerin ardında ırmağın denizle birleştiği yerde kocaman bir kent kurulu olduğunu düşünüyorlardı. Bu kent türlü renkte, türlü cinste insanlarla doluymuş. Az çalışıp çok para kazanmak kolaymış. Her köşede kumarhaneler ve her kumarhanede güzel şarkıcı kızlar varmış. Köydeki erkeklerin ömürlerinde görmedikleri, ömür boyu da göremeyecekleri güzellikte kızlar. Görülmedik şeylerle doluymuş bu kent. Döven yeri gibi dümdüz sokaklar, her çeşit araba, dağ gibi yüksek evler ve öylesine dükkanlar ki pencereleri gemilerle denizlerin ardından dünyanın dört bir köşesinden gelen eşyalarla dopdolu. İnsan ömrü boyunca bu dükkanlardaki mallara baksa yine bakmakla bitiremezmiş. Bu kentte nefis yiyecekler, bolluklar da varmış. Balıklar, deniz hayvanları, her şey. İnsan karnını doyurduktan sonra kocaman seyir yerlerinden birine girer otururmuş. Buralarda her türlü seyir varmış. Canlısı, resimlisi, kimi öyle bir gülünçlüymüş ki kahkahadan adamın göbeği çatlarmış. Kimi garip ve korkunç, kimi de nükteli, açık saçık şeylermiş. Ama bütün bunların arasında en acayip şey, kendin sokaklarının geceliğinde gündüz gibi aydınlık olmasıymış. Sokakları aydınlatan lambalar öyle elle yapılan, ateşle yakılan cinsten değilmiş de göklerden alınan bir çeşit saf ışıkla kendiliğinden parlar dururmuş. Bazı zaman erkek handa yabancı biriyle kumar oynadığı sırada bu küçük taşra köyünde böyle usta bir oyuncuya rastlayışına şaşan yolcu, "Efendi kardeş, kalıbımı basarım, kentliler gibi oynuyorsun sen," derdi. "Kentte hangi kumar yerine gitsen kendini gösterirsin." Erkek böylesi lafları duyunca kendi kendine gülümser, sonra ciddilikle "Sahi mi söylüyorsun kardeşim?" diye sorardı. İçinden de küçümseme ile özlemin karıştığı düşünceler geçerdi. "Doğru ya, bu can sıkıntılı cehennemin kovuğunda bana karşı çıkmaya kimsenin cesareti kalmadı. Kasabada bile kasabalılarla bal gibi başa çıkıyorum." Bunları düşündükçe nefret ettiği bu toprak üstündeki hayatı bırakıp gitmek isteği daha da şiddetlenirdi. Çok zaman elindeki beli isteksiz isteksiz toprağa saplayıp çıkarırken kendi kendine söylenirdi. "Gencim, yakışıklıyım, parmaklarım şans dolu. Gel gelelim sımsıkı bağlayayım şu tarlaya. Gördüğüm hep şu yuvarlak gökyüzünden ibaret. Yağmur da yağsa, güneş de açsa hep o gök. Hep o ev, evde aynı kadın, birbiri ardına bir sürü çocuk. Hepsinde de aynı ağlama, aynı zırlama. Hepsini ha babam besle, besle de besle. Onları besleyeceğim diye kendi tatlı canıma kıymak, ömrümde hoşuma giden bir tek şen, şakrak, yön bulamamak günah değil mi? Ana son doğumunu yaptıktan sonra bir çocuğun ardından hemen bir başkasına gebe kalmış, çok doğuruyor diye erkeği ona büsbütün içerler, somurtur olmuştu. Gerçi biliyordu ki bu kadın için övünülecek bir şeydir, yenilecek değil. Bir kadın ancak kısır çıkarsa kocasının yakınmaya hakkı vardır. Yoksa mevsiminde doğum yaptığı için değil, hele çoğu zaman oğlan doğurursa. Ama şu günlerde erkeğin kimseye hakkını verecek gücü yoktu. Birçok yönlerden daha delikanlı gibiydi ve yörenin geleneği gereğince karısından da 2 yaş kadar küçüktü. İçi ateş dolu, başından kavak yelleri esiyordu henüz. 2 oğlan babası olmak vız geliyordu ona. Aklı fikri eğlencede, değişik şeyler görmekte ve uzak yerlerde keyif sürmekteydi. Gerçekten de tanrıların keyif, eğlence için yaratmış olduğu bir varlıktı. Uzun boylu değildi ama biçimli, dinç, kıvrak ve gözü okşayıcıydı. Kemikleri incecik, incecikti. Yüzü de pek güzeldi. Gözleri ışıl ışıl, kapkaraydı ve somurtmadığı zamanlar için için gülerdi. Kendine uygun arkadaş topluluğu buldu mu hemen yeni bir türkü bulup söylerdi. Hazır cevap ve şakacıydı da. Onun ilk bakışta düz geldiği halde gizli anlam ve kaba imalarla dolu laflar etmesine köylüler bayılırlardı. Kısacası şarkılarıyla, latifeleriyle koca bir kalabalığı kahkahaya boğmasını bilir ve kendini erkeklere de kadınlara da sevdirirdi. Çevresindekilerin güldüklerini duyduğu zaman onları etkileyebildi diye sevinçten yüreği ağzına gelirdi. Sonra evine dönüp de kadının gülmeyen yüzünü, tıkız yapısını görünce "Tek bu kadındır benim ne yaman adam olduğumu bilmeyen," diye düşünürdü. Öyle ya, onu övmeyen yalnızca kendi kadını vardı. Beri yandan kendisi de evinde latife yapmaz, çocuklarıyla bile pek seyrek oynardı. Bütün neşesini, latifelerini, sevimli hallerini yabancılara ve kendi evinden olmayanlara saklıyor gibiydi. Bunun kadın da farkındaydı. Öteki kadınlar bazen "Ah şu senin erkeğin yok mu bacı?" diye gülüşürlerdi. Vallahi dilleri sahne oyunu gibi tatlı, hele o kıvrak halleri, şen bakışları. Ana ciddi ciddi "Öyledir, gerçekten şen adamdır bizimki," diye cevap verir. Sonra içinin sızısını göstermemek için başka şeylerden söz açardı. Çünkü için için seviyordu erkeğini ve onun kendisiyle bir aradayken hiçbir zaman neşelenmediğini biliyordu. Ananın 4. doğumunu yaptığından sonraki yaz, karı koca o zamana dek aralarında görülmedik derecede şiddetli bir kavga ettiler. Yeni yılın 6. ayına rastlayan bir gündü. Yaz başında öyle bir gün ki hangi erkeğin olsa başını döndürecek yepyeni zevkler, sefalarla ilgili düşünceler verecek kadar güzel. Erkek de bütün sabah saatlerini düş kurarak geçirmişti. Hava gevşetici, yumuşak, sıcak, yapraklarla otlar taptaze yeşil, gökyüzü desen öyle parlak ve derin bir mavilikteydi ki çalışabilirsen çalış. Yatıp uyumanın da yolu yoktu. Çünkü tam sıcaklar henüz bastırmamış, ortalık cıvıl cıvıl hayatla kaynaşıyordu. Kuşlar bile durup dinlenmeden ötüp cıvıldaşıp duruyorlardı ve tatlı bir rüzgar insanla eğlenircesine tepelerden kah sarı zambak, kah yabani mor salkım kokusu getiriyordu. Sonra gökyüzüne doğru esip o koca kar gibi bembeyaz bulut kümelerini kah toplayıp kah dağıtıyordu. Ve bulutlar ışıltılı gökyüzünde uçuştukça tepelerle vadileri pek az görülen bir ışık gölge oyununa tutuyor, ortalığı kah aydınlatıp kah gölgeye boğuyorlardı. İnsanın kanını kaynatan bir gündü bu. Çalışmayacak kadar hafif ve oynak, insanın aklını fikrini dağıtan bir gün. Olacak iş ya, bu parlak günün öğle üzeri köye yazlık kumaş satan bir satıcı geldi. Sırtında taşıdığı kocaman çıkının içinde bir sürü kumaş vardı. Her renkten, her cinsten, hatta bazıları çiçekliydi bile. Ve adam yürüdükçe, "Kumaşlarım var, iyi parçalarım var," diye bağırıyordu. Bu sırada ana, erkeği, çocukları ve yaşlı nine avludaki söğüt ağaçlarının altında öğle yemeklerini yiyorlardı. Onları görünce satıcı durdu. "Kumaşlara bir bakmak ister misiniz hanım ana?" diye sordu. Ana, "Kumaşa verecek paramız yok ki," diye cevap verdi. "Biz alsak alsak şu bebevicik için bir parça ucuz bez alabiliriz. Hepsi o. Bizim gibi fakir fukara çiftçi kısmının parası türlü türlü giysi ya da kumaş almaya el vermez. Biz anca çıplak kalmamak için giyinebiliriz." Koca karı da lafa karışmasa olmaz. O titiz ihtiyar sesiyle "Gelinimin hakkı var," diye söylendi. "Zaten şimdiki zamanın kumaşlarında bile hayır kalmamış. Bir iki kez yıkadın mı paralanı veriyor. Oysa benim gençliğimde ninemin yeldirmesini giyerdim. Evleninceye değin de dayandı. O zaman gururumuza yedirmeyip yenisini yaptık. Yoksa eskisi daha pek güzel giyilirdi. Oysa bak şu sırtımdaki kefenli kırkanın ikincisi. Handi ise bu da eskiyecek. Üçüncüsünü dikmek gerekecek. Şu zamanın bezleri o derece çürük, dayanıksız." Bezirgan müşteri kokusu almış yanaşmıştı. Çoğu bezirganlar gibi pek terbiyeli, uysal tavırlı, insanın suyuna gitmesini bilen bir adamdı. Anaya dil döktü, ihtiyara da tatlı bir laf söyledi. "Koca nine, bir bak hele, öyle kumaşlarım var ki sizin eski günlerdeki kumaşlara taş çıkartır. En küçük torununa da pek yaraşacak doğrusu. Bak hanım ana, şu küçük parça. Bugün büyük bir köyden geçerken zengin karısının biri topun çoğunu tek oğluna elbiselik aldı. Yeni top açtığım için ondan kumaşın fiyatını tam istedim. Ama elimde şu kadarcık bir parça kaldı hanım ana. Ona da şu nur topu gibi oğlanın hatırı için sana zararına vereceğim. İnan." Bu sözleri ard arda bir nefeste söyleye dursun, satıcı bohçasından pek güzel bir parça çıkarmıştı. Çimen yeşili, yer üzerine büyük kırmızı çiçekli bir kumaş. Koca karı hayran hayran, "Ay!" diye mırıldandı. Çünkü kendi yarı kör gözleri bile kumaşın canlı renklerini iyice seçebilmişti. Ana ise parçayı görür görmez adeta aşık oldu. Kucağındaki çocuğa baktı, bebeciğin göbeğindeki pis bir paçavra parçasından başka sırtı çıplaktı. Oysa tombul tosun gibi olandı. Üç çocuğunun içinde en güzeli oydu ve babasına pek benziyordu. Şu çiçekli kumaş ona kim bilir ne yaraşırdı. Bütün bunlar ananın içinden geçti, yüreği erir gibi oldu ve kendini tutmak istediği halde tutamayarak "Kaçı olur bakalım?" diye sordu. "Ama ne olsa alamam. Şu çocuklarla ihtiyarı doyurup mal sahibine kira vermeye paramız güç yetişiyor. Zengin karılarının tek oğlanlarını aldıkları kumaş bize yaraşmaz." Bu sözleri duyan ihtiyarın içine bir üzgünlük çökmüştü. Kız çocuğu yerinden kalktı ve hasta gözleriyle kumaşı görebilmek için yüzünü iyice yaklaştırarak baktı. Büyük oğlan hiç umursamadan yemeğini yiyor, babasını da kayıtsız bir türkü tutturmuş oturuyordu. Şimdi bezirgan sesini iyice alçaltmış, tatlılaştırmıştı. Kumaşı bebecikten yana şöyle bir tuttu ama kirlenmesin diye pek yaklaştırmamaya dikkat etti. Yarı fısıltı gibi bir sesle "Böyle bez, böyle renk, böyle sağlamlık" diye üsteledi. "Elimden çok parça geçti benim ama böylesini daha görmedim. Kendiminin bir oğlu olsaydı vallahi bunu satmaz, ona saklardım ama ne yaparsın ki, bizim kadın kısır. Bana çocuk verdiği vereceği yok. Ne diye böyle güzelim malı ona verip ziyan edeyim?" İhtiyar nene bezirganın sözlerini can kulağıyla dinledi. Karısının kısır olduğunu duyunca pek ilgilendi. Hemen lafa karıştı. "Aa, pek yazık ayol. Aslan gibi de erkeksin. Genç bir kız alsan da talihini bir kez daha denesen ya. Hep derim ben, erkek kısmı en aşağı 3 kadın denemeli ki eksikliğin kimde olduğu ortaya çıksın." Ana dinlemiyordu. Dalgın ve düşünceliydi. İradesi gitgide kırılıyordu. Kucağındaki güzel bebeceğin kumral tenine, kırmızı yanaklarına bu kumaş öyle güzel yaraşmıştı ki sonunda ana daha fazla kendini tutamayarak "En son kaçı olur onu söyle, çünkü kesemiz hiç uygun değil" dedi. O zaman satıcı bir fiyat söyledi. Hiç de yüksek değildi. Ana onun daha pahalı söyleyeceğini sanmıştı. Yüreği sevinçten titredi ama ciddiliğini bozmadan başını olmaz diye salladı ve pazarlıkta gelenek olduğu üzere adamın istediği fiyatının yarısını verdi. Bu öyle az bir paraydı ki bezirgan kumaş parçasını hemen geri çekip çıkınına koydu ve kalkıp gidecekmiş gibi yaptı. Bunun üzerine ana biraz daha yüksek fiyat söyledi. Böylece karşılıklı çekişmeye başladılar. Bezirgan birkaç kez daha kalkıp gidecekmiş gibi yaptıktan sonra çıkınını yine yere koyup kumaş parçasını ortaya çıkardı ve sonunda ilk istediğinden biraz daha az fiyata razı oldu. Ana da içerideki balçık duvarın bir oyuğundaki sakladığı yerden parayı almaya gitti. Bütün bunlar olup biterken evin erkeği tembel tembel oturuyor ve yavaş sesle şarkı söylüyordu. Ara sıra her yemekten sonra yaptığı gibi sıcak su içmek için şarkısını kesiyorsa da ana ile bezirgahın pazarlığına hiç karışmıyordu.